Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 20 Eylül 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 230 milyona yaklaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 700 bini geçti. Diğer taraftan aşılama sürecinde bir yavaşlamadan söz edebiliriz. Çünkü dünya genelinde 5 milyar 920 milyon doz aşı uygulanmış durumda. Türkiye'deki duruma gelirsek, Türkiye'deki durum Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Dün 338.873 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 26.398 yeni vakaya rastlanmış. Ve maalesef yine 213 vatandaşımız koronavirüs salgınında yaşamını yitirmiş dün. Yani ciddi şekilde ölüm oranı hala yüksek. Diğer taraftan Türkiye'deki aşılama durumuna bakarsak şu ana kadar birinci doz aşı yapılma oranı %84,86 ülke genelinde. İkinci doz aşı oranı ise %67,70 ancak bu 18 yaş üzerinde. Ve bugüne kadar Türkiye'de toplam 105 milyon 110 bin 950 doz aşı yapılmış ancak bunun içinde hem Sinovac aşıları var hem de üçüncü ve dördüncü doz aşılarını BioNTech olanlar da var. Yani bu rakam Türkiye genelinde aslında tam yeterli diyemeyiz. Koronavirüs salgınında durum böyle. Ekonomiye gelirsek her pazartesi olduğu gibi ekonomideki gelişmeleri, bu hafta neler olacağını, geçen hafta neler olduğunu konuşmak üzere Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın.
Günaydın.
İsterseniz haftanın Türkiye için en önemli gündem maddesiyle başlayalım. Türkiye'de bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve bir faiz kararı alacak her ay olduğu gibi. Sizce bu ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aylardır istendiği gibi politika faizinde indirime gidebilir mi?
Tabii hükümetten Merkez Bankası üzerine bu yönde bir telkin veya talep olduğu anlaşılıyor. Piyasadaki hakim görüş yakın zamana kadar bu ayda indirim yapılmayacağı yönündeydi. Ama kurdaki hareketten de gördüğümüz gibi piyasa faiz indirimi yapılma ihtimalini yükselmiş gibi görüyor. İşte son Ankara'da dolaşan dedikodular, Naci Abal'dan gelen tweet vesaire. Hani muhtelif, herkes tabii bu sinyallerden bir şey okumaya çalışıyor. Ama en azından piyasa algısında faiz indirimi ihtimalinin yükselmiş olduğu anlaşılıyor. Bunun da döviz kuru ve diğer makro parametreler üzerindeki etkilerini görüyoruz.
Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi vadelerinde düzenlemeye gitti. 50 bin lira üzerindeki kredilerdeki vadeyi 24 aya kadar düşürdü. Bu tip düzenlemeler daha önce Lütfü Elvan ve Naci Ağbal döneminden önce Berat Albayrak Maliye Bakanı iken faizi arttırmak yerine muhtelif farklı yöntemler uygulanmaya çalışılıyordu ekonomiyi soğutmak adına. Bu da o adımlardan biri gibi gözüküyor. Sizce Türkiye ekonomisi gene o yönetim tipine doğru mu dönüyor? Ve bu hamlenin piyasada ekonomiyi soğutmak adına ne kadar etkisi olabilir?
Tabii ekonomide bazı temel ve daha basit önlemler var, daha etkili olan. Bir de yan önlemler var. Hani örneğin faiz oranını değiştirmek en kuvvetli önlemlerden bir tanesi. Bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız ama yapamıyorsanız mecburen yan önlemlere başvuruyorsunuz. Şimdi kredi vadelerinin bir miktar kısıtlanmasının az bir etkisi tabii ki olur. Ama şöyle düşünün, hani büyük bir kredi piyasası var Türkiye'de ve piyasada faizi olması gerektiğinden düşük tuttuğunuz zaman bir arz talep dengesizliği yaratıyorsunuz. Yani Türkiye gibi bir ülkede bugünkü makro koşullarda kurun ve diğer parametrelerin istikrara gelmesi için muhtemelen yani %1-2 seviyesinde bir reel faiz gerekir. Hani bu da %19'luk enflasyon rakamına inanıyorsanız, hani belki %20-21 inanmıyorsanız daha yukarıda bir yerde bir faize işaret eder. Burada aşağı yukarı arz talep dengelenir. Şimdi faizi daha düşük bir seviyede tuttuğunuz zaman kredi talebini arttırıyorsunuz. Ama tabii vatandaşın TL tasarruf yapma talebini de azaltıyorsunuz. Bundan dolayı tabii bankalar eğer krediyi vermeye istekli olursa kredi hacmi artar faiz olması gerektiğinden düşük seyrettiğinde. Bankaların bugün TL'de önemli bir fonlaması Merkez Bankası'ndan geliyor. Onun için Merkez Bankası da bu olaya iştirak ederse kredi talebinin artmasının paralelinde kredilerin büyümesini bekleriz. Ama eğer Hani hükümet bundan rahatsızsa tabii bunu işte bu şekilde polisiye önlemlerle, yasaklarla müdahale etmeye çalışarak kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii 2018 yılındaki büyük kriz bize kredi piyasasının kontrolden çıkmasının sakıncalarını göstermişti. Onun için hani az da olsa bir önlem alma çabası var. Ama faizi olması gereken yere çıkartmak varken hani böyle yan önlemlere girişmeyi ben açıkçası çok faydalı bulmuyorum. Yani bir miktar etkisi olacaktır ama faizin yanlış yerde olmasının etkisini telafi etmesi mümkün değil.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın da bu hafta toplantısı var ve orada da enflasyona karşı hamleler bekleniyor bir yandan. Ülkemize baktığımızda da enflasyon geçtiğimiz aylarda, yaz aylarında Türkiye'de hep enflasyon düşerken baz etkisinin de ve yiyecek içecek fiyatlarının da ucuzlamasıyla bu yıl böyle bir durum yaşanmadı. Üstüne üstlük son iki aydır döviz karşısında Türk lirası yavaş yavaş da olsa değer kazanıyordu. Ancak bu hafta içinde yeniden dövizde bir yükseliş başladı. Türk lirası değer kaybediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi indirirse ve döviz de yeniden biraz daha yükselişe geçerse önümüzdeki aylarda Türkiye enflasyonla nasıl mücadele edebilir?
Evet, bizde ciddi bir enflasyon momentumu olduğu aşikar. Hani bunu hem üretici fiyatlarındaki hareketten görüyoruz hem de tüketici fiyatlarının alt kırılımlarından görüyoruz. Hani bu konuda bir önlem alınması gerektiği aşikar. Amerika tarafına baktığımızda orada da enflasyon beklentinin üzerinde veya hedefin üzerinde seyrediyor. Tabii oradaki Fed'in enflasyon hedeflemesi yaklaşımı bizimkinden farklı. Hani orada daha geniş ve muğlak bir görevlendirme var. Hani onun için çok bizdeki kadar keskin bir enflasyon hedefi yok. Ama ona rağmen uzun vadede hedeflenen seviyenin epey üzerinde olduğumuz malum. Fakat burada oradaki çok büyük maliye politikası adımlarının da etkisi var. Yani esasında her vatandaşın cebine çok ciddi bir para konmuş oldu Covid döneminde. Ve bu gerek şahısların gerek şirketlerin ellerindeki nakit imkanını çok arttırdı. Şimdi bu önlemler geri alındığında biraz alım gücünün düşeceği öngörüldüğü için enflasyonun hala geçici olma ihtimali görülüyor Amerika'da. Tabii bu Fed toplantılarından sonra tam olarak politika aksiyonlarının yanı sıra Fed'in olaylar hakkındaki yorumlarına da çok dikkat ediliyor. Özellikle de Fed'in bu Amerika'da yaşanan enflasyonun yüksek gitmesi fenomeninin ne kadar geçici olduğu konusunda neler söyleyeceğini herkes merak ediyor. Tabii faizlerde çok kısa vadede bir değişiklik Amerika'da öngörülmüyor. İşte biraz hazine bonosu alım programının yavaşlaması, bunun hızı ve faizin ne zaman yükselebileceği konusunda hani bu bir sene sonra mı, iki sene sonra mı, ne kadar gelecekte olacağı konusundaki spekülasyonlar biraz yön veriyor. Fakat uluslararası piyasalarda harekete baktığımız zaman doların güçlendiğini görüyoruz. Bu da Fed'in faiz politikasının biraz daha şahin bir noktaya evrileceğini, piyasanın düşündüğünü gösteriyor.
Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri New York şehrindeki Birleşmiş Milletler'de 76. Genel Kurul düzenlenecek ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sizce bu genel kurulda neler konuşulacak ve Türkiye bu genel kurul sırasında diplomatik açıdan nasıl hamleler yapabilir?
Vallahi maalesef Türkiye'nin son birkaç yıldaki diplomatik performansı çok iyi değil. Zaten dış politika ve güvenlik konusundaki genel durumumuz da çok iyi değil. Hani bunun bugün çok detaylarına girmeye gerek yok. Zaten uzmanlar tarafından sürekli tartışılan bir konu. Ama Türkiye dış politikada çok güç kullanma odaklı ve hani çeşitli ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya yeterince önem vermeyen bir politika izledi son 5 senede. Hani gelinen noktada bunun pek bir faydası olmadığı anlaşıldı. Onun için son birkaç ayda biraz daha dış politikada normalleşmeye işaret eden sinyaller var. Ama hani burada ne kadar mesafe kat edilebilecek hep birlikte göreceğiz. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bir olay bazı ilişkileri iyileştirmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Ama Türkiye'nin dış politikasındaki master plan nedir? Hani bunu tekrar sürdürülebilir ve makul bir yere çektik mi? Hani eğer politika kararları biraz daha doğru bir yöne gitme konusunda verildiyse tabii bunları uygulama önünde adımlar atılabilir. Ama niyetin ne olduğunu henüz bilemiyoruz.
Ümit Bey, biz sizinle hep Batı ve Çin arasındaki ilişkileri de, Çin ekonomisiyle Batı ekonomisini de konuşuyoruz ama geçtiğimiz hafta çok ilginç bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya arasındaki denizaltıların nükleer sistemde çalışması üzerine bir anlaşmanın ardından Avustralya, Fransa'dan alacağı denizaltı projesini iptal edince Fransa hem Avustralya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden büyükelçilerini geriye çağırdı. Bu açıkçası çok uzun süredir alışık olmadığımız bir kriz. Bu krizin hem Batı bloğu açısından gidişatı ne olur sizce ve bunun Çin-Batı ilişkilerine etkisi olur mu?
Yani tabii Fransızların da biraz dış politikada ekstrem reaksiyonlar vermeleri alışık olunan bir şey. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada Fransa'da İngiltere gibi sürekli olarak dünyadaki rolünü olduğundan biraz daha fazla görme eğiliminde olduğu için hani bu olayı biraz büyütüyor. Tabii aslında olaya Avustralya açısından baktığınızda, tabii bu denizaltı müzakeresinin çok detaylarına hakim değilim ama hani Pasifik Okyanusu'nda Amerika ile daha fazla hizalanmak güvenlik açısından Avustralya için faydalı bir şey olarak nitelendirilebilir. Yani şöyle düşünün, hani bir Çin ile olan olası sürtüşmelerde Fransa'nın ittifakının Avustralya'ya faydası tabii ki Amerika ile daha yakın durmak kadar olmayacaktır. O bakımdan bir stratejik hesap yapıldığı anlaşılıyor. Ve İngiltere ve Amerika arasında zaten bir dereceye kadar bir entegrasyon vardı NATO'nun ötesinde. Bunu Pasifik bölgesinde daha da arttırırlarken oradaki büyük bir ülke olan Avustralya'yı da buraya kattıkları anlaşılıyor. Yani aslında olayda çok şaşırtıcı bir şey yok ama anlaşılan Fransa denizaltı satışının ötesinde bu Pasifik İttifakı'na kendisi de katılmak istiyordu. Ama diğer ülkeler özellikle Amerika Fransa'nın Çin karşısındaki politikasını kendi politikasına yeterince yakın görmedi. Zaten ta 11 Eylül saldırılarından sonraki Fransa'yla Almanya'nın diğer İngiltere ve İspanya'dan biraz ayrılmasına kadar geri giden Avrupa içinde bir takım farklı politikalar var Amerikan ilişkileri konusunda. Onun için hani Amerikalıların da Fransa'yı dışlayıp İngiltere ve Avustralya ile bir ittifak kurma adımlarına çok şaşırmamak lazım. Ama herhalde bunun uygulamasında bir hata yapıldı. Yani yine Afganistan'da olduğu gibi hani Biden yönetiminin aldığı kararları müttefikleriyle istişare etmekte yetersiz kaldığı anlaşılıyor. Hatta işte Avrupa'da bu Biden'ın da aslında hani retoriği farklı ama aksiyonlarının Trump'tan bir farkı yok şeklinde yorumlanıyor. Yani Amerika en büyük güç olarak bir değişiklik yapmak istediğinde bunu kimseye danışmadan yapma eğiliminde ve hatta bunun bilgilendirmesinin bile yeterince hassas şekilde yapılmadığı anlaşılıyor. Bu tabii Amerika'nın ittifak ilişkilerine bir miktar zarar verecektir. Ama son örnekten de görüldüğü gibi yani Amerika ile iş tutmaya ihtiyacı olanların da hani bunlara pek bakma lüksü olmuyor. Hani İngiltere ve Avustralya Amerika ile hizalandı bu olayda. Biraz onun için eğer menfaatler öyle gerektirirse bu büyük gücün biraz daha tek başına hareket etmesini bütün ülkeler sineye çekiyor ve o ilişkiye yatırım yapıyorlar. Hani Fransa'nın tepkisi kozmetik olarak çok kuvvetli ama hani bunun arkasında getirebilecek pek de bir şey yok. Çünkü Avrupa Birliği zaten gerek Çin gerek Rusya konusunda Amerika ile çok işbirliği içinde değil şu anda. Yani onun için Amerika da buna göre reaksiyon almış gibi görünüyor. Hani burada çok somut bir yani Fransız tepkisinin çok somut bir sonucu olup olmadığını göreceğiz ama ben çok büyük ihtimal vermiyorum.
Bu haftaya baktığımızda Öne çıkan gelişmelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FED toplantısı. Diğer taraftan Almanya'da da hafta sonu seçim yapılacak ve Almanya çok uzun bir sürenin ardından Merkel'siz bir döneme girecek. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya ekonomisi de tabii ki bundan etkilenecektir. Ancak küresel piyasalara baktığımız zaman gördüğümüz şey şu anda Amerikan dolarında bir yükseliş ve özellikle değerli metallerde ve emtiada düşüş söz konusu. Küresel piyasalarda bu düşüş sizce daha ne kadar sürer? FED toplantısından çıkacak sürpriz bir karar olur olursa örneğin yeniden bir yükseliş görür müyüz?
Şimdi doların güçlenmesi genellikle özellikle Amerika ama genelde dünya hisse senedi piyasalarının zayıflamasıyla korelasyona sahip. Hani bunun çeşitli sebepleri var ama işte özellikle faiz kanalı. Yani Amerika'da faizlerin yükselmesi hem doları kuvvetlendirici hem borsaları kısa vadede düşürücü bir rol oynar. Hani bunun gibi birkaç faktör üzerinden öyle bir az da olsa bir korelasyon vardır. Onun için doların güçlendiği ortamda borsanın da Amerikan borsasında biraz aşağı yönlü hareket etmesi normaldir. Tabii burada son bir haftadır yavaş bir düzeltme yaşıyorduk. S&P başta olmak üzere Amerikan endekslerinde. Fakat bu kadar hani her gün aşağı gitmesine rağmen tepe noktadan fazla da aşağıda değildi. Çünkü her günkü hareket oldukça sınırlı kalmıştı. Şimdi bugün biraz daha kuvvetli bir aşağı hareket var gibi görünüyor. Ve tepe'nin yaklaşık %4 altına varmış durumda. Tabii yukarı, genelde yukarı eğilimli bir piyasa içinde bile hani %5 ile 10 arası düzeltmeler sıklıkla yaşanır. Onun için şu anda bunu yani çok anormal bir şey yok. Çok derin bir değişiklik olduğu söylenemez piyasada. Ama bir süredir beklenen düzeltmenin geldiği anlaşılıyor. Tabii bu Fed kararına kadar tahmin ediyorum bu devam edecektir. Yani borsanın perşembeden önce tersine dönmesi pek yüksek ihtimal değil. Ama perşembe günkü karardan sonra hareketin yönü değişebilir. Onu hep beraber izleyeceğiz.
Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet, gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 5. hafta maçları bu hafta sonu oynandı. Bu hafta 3 maçlı bir hafta olacak ve şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle. Altay Göztepe'yi 2-1 yendi İzmir derbisinde. Çok uzun bir sürenin ardından Süper Lig'de ilk kez bir İzmir derbisi görüldü. Yeni Malatya Fatih Karagümrük'e 4-3 yenilmekten kurtulamadı. Sivasspor'la Gaziantep 1-1 berabere kalırken Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Adana Demirspor Rizespor'u 3-1 yenerken Antalyaspor karşısında Beşiktaş ilk yarıda 2-0 geri düşse de 3-2 galip gelmesini bildi. Haftanın tek golsüz maçında Giresunspor'la Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Galatasaray konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilirken Hatayspor Kayserispor'u 2-1'le geçti. Başakşehir'de ligin başından beri 5 haftadır ilk defa galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe'yi 2-0'la geçti. Hava durumuna gelirsek bugün Batı Karadeniz'de hatta Karadeniz'in genelinde yağış bekleniyor. Onun dışında diğer yerlerde hava güneşli, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin biraz üzerinde. İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, İzmir'de 35, Antalya 33, Ankara 27, Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece. Böylece bugün de Medyascope gündemin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.